Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 36. ayrım. Genç kız gözlerini ona dikmişti. Beyninin bir bölümü onun içine kapanış şekliyle büyülenmişti. Tüm bu canlı duygular kepenkleri dikkatle kapatılmış gözlerin arkasında teker teker karanlığa bürünüyordu. Hayır diye düşündü, o hayır bu kez değil. Bu toprağı sen eşelemeye başladın Lassiter, şimdi kazıyı tamamlayacağız. Titreyen ellerini yumruk haline getirdi. 8 yıl önce yüzüme güldün Matthew. O sahilde durdun ve bana her şeyin eğlenceden ibaret olduğunu, yalnızca eğlenceli bir yaz geçirmiş olduğunu söyledin. Bu bir yalan mıydı? Bakışı hiç açık vermedi, hiç değişmedi, hiç kıvılcım çakmadı. Önemi yok dedim, geçmiş geçmiştir. Eğer gerçekten buna inanıyor olsaydın, Van Dyke'la skoru eşitlemek için böylesine lanet bir eğilim göstermezdin. Cevap ver bana diye üsteledi. Bu bir yalan mıydı? Lanet olsun, ne yapmam gerekirdi diye patladım Matthew. Pencerelerin dışında gök çılgın bir ışıkla aydınlandı. Bir takım aptalca hayaller yüzünden senin her şeyi bir kenara fırlatmana izin mi verseydim? Sana verecek hiçbir şeyim yoktu. Dokunduğum her şeyi mahvetmiştim. Tanrım, ikimiz de işe yaramadığımı biliyordum. Ancak sen bunu kabul edemeyecek kadar sersemdin. Fırtına, kötü kalpli yaşlı bir kadının kahkahası gibi gürüldedi. Ama kalacaktın diye devam etti ve sonra benden nefret edecektin. Ben de kendimden nefret edecektim. Tate dengesini bulmak için sallanarak bir elini masaya dayadı. Dışarıdaki fırtına, onun içinde yükselene kıyasla hiçbir şeydi. İnandığı her şey, üzüntü içinde geriye bakmasını önleyen her şey, ayaklarının dibinde tuzla buz olmuştu. Kalbimi kırdın. Matthew, hayatını kurtardım dedi hemen. Resme bak kızıl. 24 yaşındaydım. Geleceğim yoktu. Belki hayatımın sonuna kadar bir araya getirebildiğim her kuruşa ihtiyaç duyacak bir amcadan başka hiçbir şeyim yoktu. Senin potansiyelin vardı, beynin, hedeflerin vardı. Aniden, sanki gün batımına yelken açacakmışız gibi, koleji bırakıp benimle takılmayı konuşur olmuştun. Bunu asla düşünmedim. Sana yardım etmek istedim. Seninle birlikte olmak istedim. Ve sonunda kuruşları biriktirmeye başlayacak, hayatını bir şeyler yaratmak yerine nasıl bir cehenneme dönüştürmüş olduğunu görecektin. Ve bu seçimi benim için sen yaptın. Artık nefes alabiliyordu, rahat nefes alabiliyordu. Gerçekte ciğerlerini dolduran hava sıcak ve saftı. Seni kendini beğenmiş orospu çocuğu. Senin için ağlamaktan kurudum. Bunu aştın. Aştığım doğru, lanet olsun. Bunu bir kamçı gibi kullandığı için müteşekkir olabilirdi. Bunu çok aştım. Ve eğer sen kendini fedakar bir kahraman olarak görüyorsun diye minnettar olarak omzunda ağlayacağımı sanıyorsan, yanılıyorsun Lassiter. Kendimi olduğumun dışında hiçbir şey olarak görmüyorum dedi. Yorulmuştu artık. Orada olmayan bir şeyi gören sendin. Benim için o seçimi yapmaya hakkın yoktu. Yaptığın şey için minnet duymamı beklemeye de hakkın yok. Herhangi bir şey beklemiyorum. Benden bana aşık olduğuna inanmamı bekliyorsun. Ne cehenneme diye düşündü, bunu çoktan mahvetmişti. Seni seviyorum, duygusal değil mi? Sana hiç açıklamadım. 8 yıl sonra, seni tekrar gördüğüm andan beri, önüme fırlattığın şeylerle doldurmaya çalıştığım bir oyuk açıldı içimde. Hiç şans yok. Bir zamanlar bir şansımız vardı. Lanet olsun Tate. Genç kızın yanağındaki bir yaşı silmek için baş parmağını uzattı. Hiç şansımız olmadı. İlk seferinde çok erkendi. Bu kez ise çok geç. Eğer bana karşı dürüst olmuş olsaydın, beni severdin diye mırıldandı. Beni sevmiş olduğunu biliyordum. Beni asla terk etmeyecektin. Hayır, görüşü yaşlarla bulandı. Ancak neyin kaybolmuş olduğunu çok net görebiliyordu. Seni asla terk etmeyecektim. Artık neler elde etmiş olabileceğimizi hiç bilemeyeceğiz. Başını çevirdi. Pekala, şimdi ne olacak? Genç adam, bu sana bağlı dedi. Oo, bu kez bana bağlı. İçinde ufacık da olsa bir kahkaha bulabilmeyi diledi. Bu oldukça dürüstçe sanırım. Yalnız bu kez içimde o yalın ve masum inanç yok. Ve farkına vardı ki, bu kez, kendisini yeniden öylesine korkunç bir şekilde incinmekten korumak dışında ne yapacağını bilmiyordu. Sanırım bu konuda tek yanıt pratik olmak. Geriye gidemeyiz. Öyleyse ileri gideriz. Derin bir nefes aldı. 8 yıl önce olmuş bir şey için araştırmayı askıya almak, diğerlerine haksızlık ve kısa görüşlülük olur. Ben devam etmeyi istiyorum. Asla aksini beklememişti. Ve nefesini bıraktı. Kişisel problemlerin araştırmayı dinamitlemesine izin veremeyiz. Bu şartlar altında, ilişkimizin mahrem yanına devam etmenin ne senin ne benim için çok ilgi çekici olacağını sanmıyorum. Bu da beklediğinden az veya çok değildi. Tamam, bu acı veriyor diye fısıldadı Tate. Matthew gözlerini kapattı. Ona sarılamayacağını biliyordu. Ekipleri değiştirsek kendini daha mı rahat hissedeceksin? Ray veya Larry ile dalabilirim. Hayır. Geriye dönmeden önce dudaklarını birbirine bastırdı. Sanırım karışıklık ne kadar az olursa o kadar iyi. İkimizin de yapacağı bazı hesaplaşmalar var. Ancak bunun diğerlerini etkilemesine izin veremeyeceğimizi düşünüyorum. Gözyaşlarını kurulamak için avuçlarını sabırsızca yüzünde dolaştırdı. Ama eğer sen rahat değilsen, değişim için bir bahane yaratırız. Güldü. Hissettikleri düşünülürse, bu öylesine saçma bir kelimeydi ki. Sen her zaman işin bir parçası oldun Kızıl, işleri olduğu gibi devam edeceğiz. Her şeyi elimden geldiğince basitleştirmeye çalışıyorum. Boş versene, neredeyse çözülecekti. Elleriyle yüzünü ovaladı. Tamam, devam et ve basitleştir. Programa aynen devam ediyoruz. Seksi kesiyoruz. Bu basitlik nasıl? Beni çökertemeyeceksin derken, dehşetle kendisinin tam da bunu yapacağını gördü. Bunun ne olduğunu anlamaya çalışacağım. Senin de aynı şeyi yapıp yapamayacağını görmek ilginç olacak. Eğer sen varsan ben de varım sevgilim. Sanırım hepsi bu kadar. Pek değil. Haydun'la temas kurmak istiyorum. Hayır. Tate devam edemeden elini kaldırıp susturdu onu. Hadi şunu deneyelim. Kolyeyi bulamadık ve bulacağımızı söyleyemiyoruz. Bulduğumuz zaman senin destek için şu bilim adamını aramak fikrini gündeme getireceğiz. Bu mantıklı bir yaklaşımdı. Söz mü? Onu bulduğumuz zaman başka bir arkeologla temas kurabilecek miyim? Kızıl, onu bulduğumuz zaman Science Digest'ta bir ilan verebilirsin. O zamana kadar kapılar kapalı. Tamam. Öç alma planını yeniden düşüneceğine söz veriyor musun? Böylesine apaçık bir şey için, bu kulağa fazla dramatik geliyor. Sana apaçık bir yanıt vereceğim. Hayır, yaşamımda benim için önemli olan her şeyi kaybettim. Ve bunların hepsinde Van Dyke'ın da rolü vardı. Bunu kurcalama Tate dedi. O tekrar konuşamadan. Top 16 yıl önce yuvarlanmaya başladı. Onu durduramazsın. Bak, yorgunum, yatmaya gidiyorum. Matthew, koridorda durup dönünceye kadar bekledi. Belki şunu düşünebilirsin. Sen benim hayatımı mahvedeceğine, ben seninkinde bir değişiklik yapabilirdim. Yaptın diye mırıldandı ve yatışmakta olan fırtınaya çıktı. 23. Kaba çarpıntı sabah dalışını erteletti. Tate biraz yalnız kalma fırsatı bulduğu için şükretti. Böylece kendini işiyle baş başa kabinine kapattı. Ancak aklında iş yoktu. Yatağına yatıp tavanı seyretmeye başladı. Bir kadının hayatının 8 yılının bir başkasının kararı ile belirlendiğini öğrendiği zaman surat asmaya hakkı vardı. Aklından tüm standart cümleleri tekrar geçirmişti çoktan. Onun hiç hakkı yoktu. Kalbini kendisine iyilik yaptığını düşünerek kırmıştı. 20 yaşındayken o sahilde olanların gölgesi yaşamındaki bütün ilişkilerin üzerine düşmüştü. Tekrar tekrar bunun üzerinden gitmek işe yaramıyordu. Ama o kibir ve kendisine yapılan haksızlık yüzünden öfkeden köpürüyordu. Şimdi de kendisini sevdiğini iddia ediyordu. Hala sevdiğini. Saçmalığa bak diye düşünerek karnının üzerine döndü. Kendisini karar verme kapasitesi olmayan, yarım akıllı bir çocuk olarak görmüştü herhalde. Gençti evet ama aptal değildi. Kader onları burada buluşturmak için nasıl bir oyun oynamaktaydı? Bu 8 yıllık aranın onu güçlendirdiğini düşündü. Hedefine ulaşmak için olanaklarıyla beynini kullanmıştı. Aterastaki camlı odasında, Charleston'daki zevkle döşenmiş ve nadiren kullanılan dairesinde dereceleri asılıydı. Bir ünü, arkadaşlıklarından zevk aldığı, öğretmeyi, ders vermeyi, araştırmalara katılmayı teklif eden meslektaşları vardı. Profesyonel olarak istediği her şeye sahipti. Ama gerçek bir evi, geceleri sarılacağı bir erkeği yoktu, seveceği çocukları yoktu. Eğer Matthew ona yalnızca güven duymuş olsaydı, belki de olabilirdi, olacaktı. Bunlar geride kaldı artık diye düşünerek yatağına döndü. Geçmişin incelenebileceğini, analiz edilebileceğini ve kaydedilebileceğini, ancak değiştirilemeyeceğini bir arkeologdan daha iyi kim bilirdi? Olan ve olabilecek olan, eski gümüşün deniz suyunda kireçlendiği gibi kireçlenmişti. Yüzleşmesi gerekilen bu andı. Söylediğinin, kendisini sevmiş olduğunun doğru olduğunu umuyordu. Yüreğini teklif edip de bir kenara atıldığı zaman, kendisi nasıl acı çektiyse, o da şimdi aynı acıyı çekebilirdi. Kendisinde şansını denemişti. Bu tarihin kendini tekrarlamadığını gösteren bir vaka olacaktı. Ancak zalim olmayacaktı. Tuvalet masasının üzerindeki oval aynada kendine bakmak için kalkarken karar verdi. Kendisini aynı şekilde ödetmek gerekli değildi. Ne de olsa şimdi, kendi duyguları işin içinde değildi. Cömert, kesin, kibar ve bağışlayıcı davranabilirdi. Onu sevmiyor olması, kolayca kopmasına yardımcı olacaktı. Birlikte dalmaya, ortak olarak, meslektaş olarak, Isabella'yı boşaltmaya devam edeceklerdi. Tarihi keşfetmek için, kendi kişisel geçmişini bir kenara bırakmayı kesinlikle başarabilirdi. Tek mantıklı çözüme ulaştığı için, tatmin olmuş bir şekilde kabininden çıktı. Babasını, göstergeleri kontrol etmekle meşgulken, iskele güvertesinde buldu. Vahşi bir geceydi ha tatlım. Birden fazla şekilde diye düşündü. Şu andaki havaya bakınca insan dün akşamı anlayamıyor. Yukarıda gök birkaç parça ufak bulut dışında mavi ve berraktı. Köprünün tepesindeki rüzgar göstergesini incelemek için oraya baktı. Rüzgar şimdi güneyden geliyor. Daha kuru hava getiriyor. Deniz de sakinleşiyor. Bir regülatörü kenara koydu. Bugün için iyi duygular besliyorum Tate. Enerji dolu uyandım. Bir cins ön tahmin. Kalktı, derin bir soluk aldı. Annem bunun fırtınadan arta kalmış olan elektrik olduğunu söylüyor. Kolyeyi düşünüyorsun diye mırıldandı ve içini çekmek istedi. Bu nesnede herkesi böylesine çeken şey nedir? Olasılıklar. Ray denize baktı. Dün gece Buck, onu bulma düşüncesiyle paniklemişti. Matthew'nun tüm düşünebildiği ise bunu Van Dyke ile olan hesabını kapatmak için kullanmak. Van Dyke'in kendisi ise zengin, güçlü, başarılı bir adam olduğu halde bunu öylesine kafaya takmış ki eline geçirmek için her şeyi yapacaktır. Ve sen, sabırsızlıkla saçını çekiyordu. Ve sen, Isabella ile bir ömrün hayalini gerçekleştirdin. Orada aşağıda senin için her zaman istemiş olduğumuz müze için bir servet yatıyor. Ama seni buraya geri getiren kolye oldu. Ve bu sana hiç mantıklı gelmiyor. Bir kolunu omuzlarına doladı. Daha küçük bir çocukken, güzel bir evim, bol çimenli bir bahçem ve tırmanmak için büyük yaşlı ağaçlarım olduğu için çok şanslıydım. Bir ormanım, kaydırağım, arkadaşlarım, yani bir çocuğun isteyebileceği her şeyim vardı. Ama çitin arkasındaki tepenin orada bataklık bir bölge vardı. Karanlık, ormanımsı, sarmaşık ve çirkin ağaçlar, çok ağır akan, neredeyse akmayan bir nehir. Yılanlar vardı. Oraya gitmem yasaklanmıştı. Böylece tabii ki en çok gitmeyi istediğin yer orasıydı. Güldü ve Tate'i başının tam tepesinden öptü. Tabii ki cazibeyi daha da arttıran, perili olduğuna dair bir de efsanesi vardı. Efsaneye göre oraya giden çocuklar bir daha hiç dışarı çıkmıyordu. Arka çitte durur, oradan yükselen hanım eli kokuları arasında girsem ne olur diye düşünürdüm. Hiç girdin mi? Bir kez kenarına kadar gittim. Nehri koklayabildiğim ve ağaçlara sarılmış sarmaşıkları görebildiğim yere kadar. Ama cesaretimi kaybettim. Çok iyi, olasılıkla yılan tarafından sokulmuş olabilirdin. Ama acaba girsem ne olurdu diye mırıldandı. Bu merakımı hiç yitirmedim. Oranın perili olmadığını biliyordum. Annem bu hikayeleri oradan uzak durasın diye anlatıyordu. Aksi halde nehre düşebilir veya yolunu kaybedebilirdin. Onun endişe ettiği hayaletler değildi. Öyle olmadığından tam emin değilim. Tepelerinde süzülen, sonra hızla ufka dönen bir martıya baktı. Sanırım eğer merakımızı kaybedersek, Eğer büyü diye bir şey olmadığına, iyi veya kötü, inanırsak bu çok üzücü bir şey olur. Sanırım Angeline'in lanetinin benim büyülü bataklığım haline geldiğini söyleyebilirsin. Bu kez oraya girip ne olduğunu kendim görmek istiyorum. Ve eğer onu bulursan, ikinci adımı atıp o Japon sarmaşıklarının arasına girmediğim için pişman olmaktan vazgeçerim. Kendi söylediklerine gülen Ray, kızını çabucak kucakladı. Belki Buck bir zamanlar olduğu adam olmadığını düşünmekten vazgeçer. Matthew da babasının ölümü için kendini suçlamaktan vazgeçer. Ve sen, kendisine bakması için ona çevirdi. Yaşamına biraz büyü katarsın belki. Bütün bunlar bir kolyeden beklenemeyecek kadar fazla. Ama ya olursa? Sarılmak için yanına çekti. Seni mutlu istiyorum, Tate. Ben mutluyum. Tepeden tırnağa mutlu. 8 yıl önce her şeyi içine kilitlediğini biliyorum. Her zaman senin için en iyisini istediğim için işleri kötü hallettiğimi düşünerek üzülmüşümdür. Asla hiçbir şeyi kötü halletmedin. Yüzünü incelemek için başını geriye çekti. Benimle ilgili konuda değil. Matthew'nun senin için nasıl duygular beslediğini biliyordum. Senin onun için neler duyduğunu da. Bu beni endişelendiriyordu. Endişelenecek hiçbir şey yoktu. Çok gençtin. İç geçirdi ve onun saçına dokundu. Şimdi de onun senin hakkında neler hissettiğini görüyorum. Artık o kadar genç değilim diye işaret etti. Hala endişelenmeni gerektirecek bir şey yok. Onun senin hakkında neler hissettiğini görebiliyorum diye yineledi Ray. Gözleri ayık ve araştırıcı. Beni endişelendiren, beni şaşırtan, senin onun hakkında nasıl duygular beslediğini görememem. Tate babasından uzaklaşarak ona gülümsedi. Belki karar vermemişimdir. Belki karar vermek istemiyorum. Ve belki sen de tamamen kontrolüm altında olan bir şey için endişe etmemelisin. Belki de beni endişelendiren budur. Seninle bir tartışmayı kazanmama olanak yok. Parmak uçlarında yükselerek Ray'in yanağına çabucak bir öpücük kondurdu. Onun için Matthew dalmaya heveslimi bakmaya gidiyorum. Uzaklaşmak için döndü. Ancak bir şey onu durdurdu, geriye bakmasına neden oldu. Ray bir eli küpeşledi, açık denize doğru bakarken gözlerinde uzak bir bakış duruyordu. Baba, sarmaşıkların arasından yürümediğin için memnunum. O zaman yürümüş olsaydın eğer, şimdi bu adımı atmaya gerek duymayabilirdin belki. Yaşam tümüyle bir zamanlamadır, Tate. Belki öyle. Derin derin bunu düşünerek sancak güvertesine yöneldi. Zamanlama diye tahmin etti. Bir savaşı başlatabilir veya durdurabilir. Bir evliliği kurtarabilir veya bitirebilir. Bir yaşama alabilir veya verebilirdi. Mermaid'de Matthew, bir dirseği küpeşledi, bir elinde kahve duruyordu. O duygu sarsıntısını, o karışıklığı ve içinde kaynayan duyguları istemiyordu. Ancak yine de geldiler. Yüreği göğsünün altında tereyağı oldu ve eriyerek bir iç çekişe dönüştü. Böylesine yalnız görünmek zorunda mıydı? Bu benim problemim değil diye kendini temin etti. Bunun kendi derdi olmasına izin vermeyecekti. Ama o başını çevirdi. Çırpıntılı dalgaların üzerinden gözleri onunkilerle karşılaştı. Bakışlarında okunacak hiçbir şey yoktu. İçinde öfkelenen her ne var idiyse, tıpkı fırtına gibi sakinleşmiş veya kontrol altına alınmıştı. Tate, o derin ve bilmece gibi maviliğin dışında hiçbir şey göremedi. "Çırpıntı hafifledi," diye seslendi. "Dalma hoşuma giderdi. Eğer bir iki saat daha beklersek daha da düzelebilir." Gırtlağında bir şey kabarıyordu. "Şimdi dalmak istiyorum. Eğer daldığımızda çok çalkantılı olursa vazgeçeriz. Tamam, takımlarını al." Dönerek kör gibi uzaklaştı. Allah onu da, Isabella'yı da, Angeli'yi de, onun lanetli kolyesini de kahretsin. Onlar yokken yaşamını pek güzel götürüyordu. Artık aynı şekilde götürememekten korkuyordu. Karar verecek, kontrol edecek hiçbir şey yoktu. Her şeye rağmen ona aşıktı. 36. ayrımın sonu. Sayfa 356. Devamı 37. ayrımda.